Ayrım 21.
Sayfa 168. Aile düzenini korurlar, aile düzeyinde cinayetlerle ilgilenirler. Uyku tanrısı Hipnos, Erebos Lanix'in oğlu Thanatos'un ölüm ikiz kardeşidir. Yer altında yaşar, oradan insanlara uyku ve düş gönderir. Yeryüzünün küçük tanrıları. Bir de yeryüzünün küçük tanrıları vardır. Bunlardan iyi tanrıça diye adlandırılan Demeter buğday tanrıçasıdır. Bereket ve toprak tanrıçasıdır. Kronos'la Rhea'nın kızıdır. Eleusis prensleri arasında yerleşen ve Eleusis'te bir tapınak kuran Demeter bu prenslerden Triptolemos'un kendisine yardımcı seçmiştir. Triptolemos dünyayı dolaşarak insana tarımın inceliklerini öğretir. Şarap ve bağ tanrısı Dionysos da küçük tanrılardandır. Bazı kaynaklara göre sonradan tanrı olmuştur. Bu belirleme belki de şaraba ve sarhoşluğa karşı hoşnutsuzluğu ortaya koymaktadır. Bazı kaynaklara göre Dionysos, Zeus'un ve Semele adlı Tebaili bir kadının oğludur. Tüm tanrıların annesi de babası da tanrıyken onun babası tanrı, annesi insandır. Zeus Semele'yi çılgınca sevmiştir. Bu büyük sevgi içinde Zeus bir gün Semele'ye dile benden ne dilersen der. O da Zeus'un tüm görkemiyle yıldırım tanrısı biçiminde görmek istediğini söyler. Zeus onun isteğini yerine getirir ama o zaman yıldırımlar Semele'yi öldürür. Semele o sırada gebedir. Zeus ana karnındaki bebeği çekip alır, doğum günü gelene kadar onu Hera görmesin diye kasığında saklar. O zaman Hermes onu kaçırır ve Nisa'daki nimfelere bırakır. Bu nimfeler Hades diye bilinen periler olmalıdır. Periler Hera'dan çekindikleri için bebek Dionysos'u İra'ya bırakırlar. Zeus da nimfeleri yıldız yapıp göklere yerleştirir. Dionysos şarap ve bağ tanrısı olduğu kadar üreme tanrısıdır. Dünyanın her yerinde insanlara üzüm yetiştirmeyi öğrettiği gibi kendi gizlerini de öğretmiştir. Arkadya çobanlarının tanrısı Pan da küçük tanrılardandır. Hermes'in oğludur. Sevinçli ve gürültücü bir tanrıdır. Yarı hayvandır. Boynuzları vardır. Keçi ayaklıdır. Çobanların koruyucusudur. Pan eşsiz bir müzikçidir. Kavalıyla en güzel ezgileri çalar. Orman nimfeleri dans ederken onlara arkadaşlık ve eşlik eder. Her yırtıcı ortamda, dağlarda, tepelerde, ormanlarda görünebilir. Hep aşk içinde yaşar, gönlünü her zaman bir başka nimfeye kaptırır, aşklarına karşılık bulamaz. Kuyruğuyla, yamuk burnuyla çok çirkindir. Pan'ın bazen oğlu, bazen kardeşi olarak belirlenen Silenos suları simgeler. Her zaman sarhoş dolaşan, sevinçli bir ihtiyardır. İri yapılıdır, yürüyemeyecek kadar içtiği zamanlar eşeğiyle dolaşır. Pan gibi küçük boynuzlu, küçük ayaklı, keçiler biçiminde tanıtlanan satiroslar, güzel, sevimli kadınlar olarak tanıtlanan dağ cinleri, oreadesler, orman ya da ağaç perileri, dryaslar, yarı insan, yarı at, kentauroslar, yılanlı başlarında domuz dişleri taşıyan canavar, gorgonalar, belden aşağısı kuş ya da balık biçiminde kötü ruhlu sirenler de tanrısal kişilikli varlıklardır. Leda'nın soyu, Zeus'un çocukları anlamında Diskuroi diye anılan Kastor ve Polydeukes daha çok Isparta ve Argolis'te gençliği ve sporu koruyan tanrılar olarak saygı görmüşlerdir. Her ikisi de Leda'dan olmadır. Zeus, Leda'yı baştan çıkarmak için kuğu biçimine girer. Onlar o gece analarının rahmine düşerler. Adları birçok kahramanlık olayına karışmıştır. Bir dizi serüvenden sonra gökyüzüne çıkarılır, ikizler burcunu oluştururlar. Anaları Leda, Isparta kralı Tyandareos'un karısıdır. İlyada kahramanlarından Helen, Menelaos'un karısı ve Klimnestera, Agamemnon'un karısı da Leda'nın Zeus'la birleşmesinden olmuştur. Helene'yi Teseus Atina'ya kaçırır. Onu erkek kardeşleri kurtarıp Isparta'ya getirirler. Yunanistan'da tüm kahraman gençler onunla evlenmek ister. Tyandareos, koca adaylarına ileride olacak düşmanlıkları önleyebilmek için bir bağlılık andı içirir. Helene Menelaos'la evlenir. Truva kralı Priamos'un oğlu Paris Helene'yi kaçırır. Menelaos eski adaylardan içtikleri anda anımsamalarını ister. Böylece Truva Savaşı başlar. Paris ölünce Helene onun kardeşi Deiphobos'la evlenir. Savaştan sonra da Menelaos'a döner. Bir inanışa göre Helene ölünce tanrılar katına yükselmiştir. Kadın kaçırma alışkanlığı. Bu kadın kaçırma teması rastgele konulmuş değildir. Herodot, o dönemde kadın kaçırma alışkanlığının Fenikelilerce başlatıldığını Pers kaynaklarına dayanarak yazar. Fenikeliler Kızıldeniz'de Herodot'un denizimiz dediği Akdeniz'e çıkınca deniz taşımacılığını iyiden iyiye ağırlık verirler, Mısır ve Asur mallarını Yunan kıyılarına getirirler. Bu gelişlerden birinde önemli bir olay yaşanır. Fenikeliler o dönemin en güçlü sitesi olan Argos'ta mallarını 5-6 günde satıp hemen hemen bitirdiklerinde Argos kralı Inakos'un kızı Io arkadaşlarıyla kıyıya gelir, geminin yanında alışveriş başlar. O sırada Fenikeliler kızların üstüne atılırlar, Io ve birkaç kız yakalanır, öbürleri kaçarlar. Fenikeliler yakaladıklarını gemiye atıp Mısır'a götürürler. Daha sonra Yunanlar da Fenike'ye giderler. Tir'de kralın kızını kaçırırlar. Böylece iki toplum ödeşmiş olur. Ancak Yunanlar bununla yetinmezler. Kolkis ülkesinde Doğu Karadeniz, Aia'da kralın kızı Medeia'yı kaçırırlar. Kolkis kralı bir kahramanını Yunanistan'a gönderir, kızının verilmesini ister. Yunanlılar bu isteği olumlu karşılamazlar, gelene İyon'un kaçırılışını anlatırlar. Daha sonraki kuşaktan biri, Truva kralı Priamos'un oğlu Paris olanları öğrendiğinde Yunanistan'dan bir kadın kaçırmak ister, Helene'yi kaçırır. Yunanlar Helene'nin geri verilmesini isteyince karşı taraf Medeia'yı anımsatır. Herodot bütün bu bilgileri Perslerden aldığını sık sık bildirir ve bu olayları şöyle yorumlar. Bir kadını kaçırmak haksızlıktır ama bunun intikamını almaya kalkmak çılgınlıktır. Ayrıca kadın istemedikçe erkek onu kaçıramaz. Yunanlar kaçırılan bir kadın için büyük bir sefer düzenleyerek Asya'ya geçmişler. Priamos'un egemenliğine son vermişlerdir. Persler bunun üzerine Yunanlara düşman olmuşlardır. Herodot, Truva Savaşı'nın gelişiminde efsaneye dayanarak anlatır. Zeus'un karısı Hera, kızı Athena ve Afrodit güzellikte yarışırlar ve Priamos'un oğlu Paris'i hakem tutarlar. Paris, Afrodit'i seçer çünkü Afrodit ona dünyanın en güzel kadını Helene'yi söz vermiştir. Paris, Menelaos'un karısı Helene'yi kaçırır ve Truva'ya getirir. Menelaos, Helene'yi boşuna ister, alamayınca Truva'ya kardeşi Agamemnon komutasında bir ordu gönderir. Mikenai kralı Agamemnon'un Truva kuşatması 10 yıl sürer ve çok zorlu geçer. Priamos'un oğlu Hektor bu saldırılır. Topuğundan yaralanan Akileus da savaşta yaşamını yitirir. Akileus yalnızca topuğundan yaralanabilir. Yaralanma tehlikesine karşı annesi onu bebekken topuğundan tutup Stix ırmağına batırmıştır. Savaş Odysseus'un bir hilesiyle içinde asker bulunan tahta atın Truva'ya sokulmasıyla kazanılmıştır. İyon'un kaçırılışına gelince Herodot'a göre o konuda Fenikeliler Persler gibi düşünmezler. İyo geminin patronuyla Argos'ta işi pişirmiştir. Gebe kaldığını anlayınca ailesinden utanmış ve kendi isteğiyle gemiye binmiştir. Kahramanlar Herakles ve öbürleri. Bu son örneklerde görüldüğü gibi tanrılarla insanlar arasında yumuşak bir geçiş vardır. Bu da tanrılarla insanları birbirine bağlayan bağın gerçek bir bağ olduğunu gösterir. Bu kavuşma noktasının en yakın yerinde kahramanlar yer alır. Onlar tanrısal güçleri olmasa da insanüstü güçleri olan insanlardır. Bu kahramanların başında Herakles gelir. Herakles'in babası Zeus, annesi de Amfitrion karısı Alkemene'dir. Amfitrion, Tiris kralı Alkaios'un oğludur. Hera onu beşiğinde öldürtmek ister. Bunun için iki yılan gönderir ama Herakles yılanları boğar. Delikanlılık çağına gelince Tebai de Kreon'un kızı Megara ile evlenir. Karısını ve çocuklarını çılgınlığa kapılıp öldürünce Tiryns'e gönderilir. Orada kralın verdiği 12 güç işi başarır. Birçok aşk serüveni yaşar, nice kahramanlık gösterir. Deianeia'ya aşık olur, onunla evlenir, sonra Iole'ye tutulur. Kıskanç Deianeia ona zehirli bir gömlek yollar. Herakles gömleği giyer giymez ölür, ruhu Olimpos'a kabul edilir. Bir başka kahraman Perseus, Zeus'la Danae'nin oğludur. Büyük babası onu ve annesini bir sandığa koyup denize atar. Seriphos kralı ana oğlu kurtarır, anneyle evlenir. Gorgona denilen canavarlardan Medusa'nın başını kesme görevini alır kraldan. Kralın amacı ondan kurtulmaktır. Bu görevi Athena'nın yardımıyla yerine getiren Perseus daha sonra Habeşistan'da tutsak bulunan Andromeda'yı kurtarır ve onunla evlenir. Kahraman İason Teselyalı'dır, kral İokos'un oğludur. Onu Kentauros Keron büyütmüştür. İason babasının tahtına oturmuş olan amcası Pelias'ın yerine geçmek ister. Bunu anlayan amcası ona çok güç bir iş verir. İason bu işin uzun serüvenlerden sonra başarır. Son yıllarını kıskanç ve dırdırcı karısıyla Korintos'ta geçirir. Belerofontes, Theseus, Oidipus. Belerofontes Korintosludur. İstemeyerek kardeşinin ölümüne yol açtığı için ülkesinden ayrılır ve Argos kralının sarayına sığınır. Kral Proitos'un karısı Stenaboia ona gönlünü kaptırır. Sevgisine karşılık bulamayınca da onu kendisini baştan çıkarmaya çalışmakla suçlar. Başına birçok iş gelen, bu arada aslan kafalı, keçi gövdeli, yılan kuyruklu canavarı öldüren Belerofontes sonunda Likya kralının kızıyla evlenir. Theseus, Athena'nın efsane kralı Egeus'un ve Aitra'nın oğludur. Argolis'te doğmuştur. Genç yaşta yırtıcı hayvanlarla ve haydutlarla çarpışmış ve Athena'ya gitmiştir. Bir seferden dönüşte babasına vermiş olduğu "Zaferle dönersen beyaz bayrak çekeceğim" sözünü unutmuş, gemiyi kara bayraklı gören Egeus kendini üzüntüsünden denize atmıştır. Theseus bunun üzerine Athena kralı olmuş, bir süre sonra Cykros'a sığınmıştır. Bir başka kahraman Oidipus Tebailidir. Kral Laios'la İokaste'nin oğludur. Bir kahin Laios'a "Oğlun seni öldürecek ve annesiyle evlenecek" demiştir. Küçük Oidipus sakat ayaklarıyla bir dağa bırakılır. Onu bulup Korintos kralı Polibos'a verirler. Oidipus büyüyünce başına gelecekleri Delfoi kahininden öğrenir, bu yüzden ülkesinden kaçar. Phokis'le bir yolcuyu öldürür. Bu yolcu babası Laios'tur. Oidipus Tebai'ye varınca kral seçilir ve İokaste ile evlenir. Bu evlilikten çocukları olur. Konunun bundan sonrası bulanıktır. Kimine göre Oidipus kendi gözlerini oymuş ve oğullarınca Tebai'den kovulmuştur. Kızı Antigone onun yanından ayrılmamış, ona yardımcı olmuştur. Oidipus acılı yaşamını Kolonos ormanında sürdürmüştür. Kimine göre gerçeği öğrenen İokaste kendini asmıştır. Kimine göre Oidipus'un oğulları taht kavgasında birbirlerini öldürmüşlerdir. Oidipus efsanesi Yunan düşüncesinde ve Yunan trajedisinin temelinde belirleyici olan yazgıdan kaçılmaz fikrini açıkça ortaya koyar. İnanç düzeni ve kültür. Yunanistan'da çok çeşitli tanrılar, yarı tanrılar ve kahramanlar tablosunun önünde çok canlı bir inanç düzeni vardı. Dinsel yaşamın gerekleri sitenin yaşam özellikleriyle belirlenmişti. Her site birbirinden oldukça ayrı dinsel davranış biçimleri geliştirmişti. Dinsel yaşam en geniş uygulama alanını ailede buluyordu. Tapınaklar büyük toplulukları barındıracak kadar geniş olmadığından ailede sunaklar tapınmada ilk basamağı oluşturuyordu. Kahramanların mezarları da tapınma yerleriydi. Tapınışın başlıca görünümleri dualar, saçılar ve adaklardı. Saçı yapmak bir kaptan yere şarap, yağ ya da süt akıtmaktı. Kansız adak meyve ve çürek sunmakla, kanlı adak bir ya da birkaç hayvan kurban etmekle oluyordu. Kanlı adakta adakçı hayvanı dinsel kurallara göre boğazlıyordu. Etin bir parçası Tanrı adına yakılıyor, Kalanı inançlara dağıtılıyordu. Jean Monnet. Ailede babanın dinsel bir yeri vardı. Baba rahip yerine alınıyordu. Tapınma aileden tapınağa doğru yayıldıkça rahipler topluluğu ortaya çıktı. Ama Yunan dünyasında rahibin büyük yeri yoktu. Yunanistan rahipler topluluğunun ayrı bir sınıf ya da kast oluşturacak biçimde kümelenmediği, ayrımlaşmadığı ya da toplumun dışına çıkmadığı belki de tek ülkedir. Evlerde en başta aile tanrıçası Hestia'ya ve tanrılar tanrısı Zeus'a saygı gösterilirdi. Aile toplumun en küçük ama en önemli birimiydi. Önemliydi, soyun sürdürülmesini sağlıyordu. İleride Platon'da göreceğimiz gibi aileyi toplumsal gelişime engel sayanlar da vardı. Ayrıca askerlik mesleğinin bağlayıcı gerekleri, bireylerin aşırı dışa dönüklüğü ve eğlenceye düşkünlüğü, eşcinsel ilişkilerin yaygınlığı aileyi sarsılmaz bir toplumsal birim olmaktan çıkarıyordu. Yine de aile önemliydi. Bekarlara ve çocuksuz evlilere iyi gözle bakılmazdı. Nişanlık kurumu oldukça önemli bir kurumdu. Nişanları kutsal suyla arındırma törenleri yapılırdı. Düğün törenleri de renkli geçerdi. Arındırma ölüm törenlerinde de öne çıkardı. Cesedi iyice yıkadıktan sonra ağzına para koyup gömerlerdi. Bu para öbür dünyaya kayıkla geçiş parasıydı. Parayı veremeyenlerin bu yakada kalacağına ve dinginliğe ulaşamayacağına inanılırdı. Cenaze törenine sabahtan başlanırdı. Ölünün yakınları gün doğarken ağlayıcılarla ve çalgıcılarla yola çıkarlardı. Törenler, bayramlar, şenlikler. Törenlere, bayramlara, şenliklere büyük yer veren Yunan toplumunda her sitenin kendine göre dinsel davranış formülleri vardı. Dinsel bayramlarda müzik yarışmaları, at yarışları, spor gösterileri düzenlenirdi. Bu etkinlik içinde tapınak büyük bir önem kazanmıştı. Büyük tapınakların başlıcaları Delos, Epidauros, Olimpeion ve Delphoi tapınaklarıydı. Ege Denizi'nde Mykonos ve Siros arasında bulunan Delos Adası'nda bir tapınaklar topluluğu vardı. Kutsal Delos Adası İyonyalı inançların toplaşma yeriydi. Burada Apollon ve Artemis'e saygı törenleri düzenlenirdi. Hekimlik tanrısı Asklepios'un kutsandığı Epidauros'taki Kuzeydoğu Peloponnesos tapınaklar toplamı da çok önemliydi. Burada Artemis ve Afrodit de saygı görürdü. Delphoi'de başlıca tapınak Apollon tapınağıydı. Burada bir de kahinler ocağı vardı. Koloniler kurmak isteyenler buradan görüş alıp yola çıkarlardı. Kahinler genellikle kolonicileri yüreklendirirlerdi. Atina'daki Olimpeion tapınağı Zeus adına yapılmıştı. Burada bir de Hera tapınağı vardı. Eski Yunan toplumunun dinsel yaşamında kehanet çok önemliydi. Kahin tanrı esinini alan yetkin insandı. Yunanlar tanrısal güçlerin dünya üzerindeki edimlerini beklemek istemezler. Önceden davranıp tanrıların gelecekle ilgili görüşlerini almak isterlerdi. Tanrıların insanlara yol göstermesi, önerilerde bulunması ya da onların girişimlerini uygunsuz bulması kehanette açıklığa kavuşurdu. Kehanet bir aracıyı gerektirirdi. Örneğin Delphoi'de Apollon insanlara bir genç kızın ağzından onun sesiyle önerilerde bulunurdu. İnsanın aracı olarak bildirmediği durumlarda bir takım seslerin, örneğin rüzgar sesinin yorumuna yönelirdi. Kısacası kehanette tanrılarla insanlar arasında büyülü ve dolaylı bir ilişki söz konusuydu. Tanrılara her şey sorulabilirdi. Toplumsal ve bireysel tüm sorunlar üzerine onların görüşü alınabilirdi. Toplu oyunlar. Yunanistan'da yarışma niteliğindeki toplu oyunlarında dinsel bir anlamı vardı. Bu oyunların başlıcası olimpiyat oyunlarıdır. Adını Olimpos'tan alan ve ilk olarak Herakles tarafından düzenlenmiş olduğuna inanılan bu oyunlar 5 yılda bir yaz dönencesinden önceki yeni ayın çıkışında başlatılırdı. İlki M.Ö. 776'da gerçekleştirilmiş olan olimpiyat oyunlarına her özgür Yunanlı katılabilirdi. Bu oyunlar bir hafta sürerdi ve dinsel törenlerle sona ererdi. Koşuda, güreşte, yumruk dövüşünde, disk atmada üstün gelenler zeytin dalından taçlarla ödüllendirilirlerdi. Bu kişilere kentlerinde büyük saygı gösterilirdi. Olimpiyat oyunları 5. yüzyıldan sonra kentler arasındaki düşmanlıkların ileri ölçülere varmasıyla tavsadı. Dinsellik eski Yunan toplumunda spordan sanata kadar her alanda etkindi. İnancın gelişimi zamanla tarikatları oluşturdu. Bu tarikatların başında Orfeus tarikatı gelir. Orfeus geleneğe göre şiiriyle hayvanları bile büyüleyebilen güçlü bir şairdi. Onu Apollon'un oğlu sayanlar vardı. Karısı Öridike'nin ölümü üzerine cehenneme gidip karısını istedi. Hades buna razı oldu. Ancak Orfeus'un dönüş yolunda geriye bakmaması gerekiyordu. Orfeus bu yasağı unutunca karısını bir daha hiç görmemek üzere yitirdi. Daha sonra Orfeus da dünyadan ayrıldı. Nasıl öldüğü üzerine değişik yorumlar yapılmıştır. Orfeusçuluk 6. yüzyılda gelişti ve tüm Yunan kentlerine yayıldı. Yunanistan'da uygarlığın gelişmesi ve ona bağlı olarak yaşamın karmaşıklaşması, din duygusunun öne çıkmasını, giderek gerçeküstünün gerçeğe baskın duruma gelmesini dile getirdi. Bu dönüşüm elbette tek tanrıcılığa geçişte bir aşama olarak düşünülebilir. Orfeusçuluk bu aşamada önemli bir basamaktır. Sonradan Pitagorasçı düşünceyle birleşecek olan bu gelenekte bedenin ölümlülüğü ve ruhun ölümsüzlüğü inancı baskındı. Maddeden yapılı beden ne kadar pisse ruh o kadar arıdır. Yaşamak bu inanışta öbür dünya ile bu dünya arasında sürekli bir ruh göçü anlamı taşır. Ölmek bu dünyadan aşkın dünyaya gitmektir. Ölüm bizi gerçeklikler dünyasına kavuşturur, gerçek yaşama ulaştırır. Bu dünyadaki yaşam ruhun bir bedene girme zorunluluğu yüzünden pislikler içinde bir yaşamdır. Bu pislikler dünyasında gerçek dünyanın özlemini çekerken onun bilgisine ulaşmak istenir. Bu da çileci bir çabayı gerektirir. Buna göre dünyanın ruhu engelleyen maddi hazlarından uzaklaşmak, böylece gerçeğe yönelmeye çalışmak gerekir. Platon'un bilgi anlayışına temel olmuş olan bu inanışta Zeus evrenin tüm gücünü simgeler. Orfeusçuluk ve Platonculuk özellikle Platon'un iyi ideası düşünülünce tek tanrıcılığa geçişi duyurur.